neyse adımız
yemek
yolunda.
Yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında bugün yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyor ve davet ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, ilk olarak Profesör Doktor Ömer Uluoğlu hocamızı stüdyomuza alacağız ve Türk mutfağının en güzel lezzetlerinden biri olan güveçleri konuşacağız onunla birlikte. Hemen sonrasında bir telefon bağlantımız olacak. Müzikle tedavi geleneğinin öncelikle geçmişinden ve günümüzde bu anlamda gerçekleştirilen çalışmalardan bahsedeceğiz. Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtma Grubu, TÜMATA üyesi ve OTA Müzik Merkezi kurucusu Yaşar Güvençli. Ve hemen sonrasında avukat Süleyman Çetin stüdyomuzda olacak. Yabancı ülke vatandaşları Türkiye'de mülk edinebilirler mi sorusuna cevap arayacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor.
Rahatsızlanmakmış, yeriz yurt unutmakmış. Hiç farkında bile olmadan hep ona uyanmakmış. Bir dertli yolcu bu gönül, hangi durakta sabahlarmış. Onun ruhu bile duymadan sessiz ağlarmış. Belki huzurla uyur, şarkımızı başkasına söyler. İç içi bile yanmadan ona canım der. Hala çocukmuş bu gönül, hemen incinip hemen kırılır. Yenilirse iyileşmez kolay, burada yaşam mı kalır?
Yarın
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Patoloji uzmanı Profesör Doktor Ömer Uluoğlu hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
O lezzetli sohbetleri ben gerçekten çok özlüyorum.
Sağ olun.
Ayağınıza sağlık. Bugün sevgili dinleyicilerimiz, Türk mutfağının en güzel lezzetlerinden biri olan güveçleri konuşacağız. Şu benim bir türlü yapmayı beceremedim ama suç bende değilmiş. Ben şimdi değerli hocamla ön görüşme yaparken yayın öncesi hocam dedim, bu güveç yapmayı ben beceremiyorum. Yani sorun nedir, bende midir acaba derken, yok yok, şimdi öğreneceğiz detayları hocam.
Evet, şimdi güveç yapısı gereği mutfakta yapılmayan bir yemektir. Güveç bir yayla yemeğidir. Yani yaylada çalışılırken aliminit hemen o anda ocağa konacak, kendi kendine pişecek. Ve sonunda da oradaki malzemelerle yapıldığı için dışarı birilerinin gidip bir şeyler alıp gelmesine de gerek duymayacak. Böyle bir zorunluluk da yaratmayacak bir yemektir. Bazı ama çok önemli, uyulması gereken özellikleri vardır. Bir kere güveç pişmiş topraktan yapılan malzemelerle pişer. Yani metal şeylerle, tencerelerle güveç yapılmaz. Pişmiş toprak bizim bildiğimiz klasik güveç.
Zaten adını da ondan alıyor,
evet,
değil mi hocam?
O güveç içinde yapıldığı, yani için. Yemek de adını ondan alıyor, o da adını yemekten alıyor. İkisi birbiriyle aynı anlama geliyor. Şimdi güvecin bu şekilde yaylada çırpı üzerinde, klasik üzere, yani bir ısı üretmek için spesifik getirilmiş bir kömür değil. O anda yaylada mevcut bulunan kırılmış dal parçaları, yongalar vesaireyle pişirilen.
Hemen öyle cızbız ateş mi istiyor?
Hayır. Ateş uzun süre istiyor. Hızlı bir ateş değil. Ama elinin altında bir yayla şartında her zaman bulunacak. Ağaçların, kesilmiş ağaçlardan arta kalan küçük dallar, kurumuş dallarla pişen bir yemek. Sadece ihtiyacınız olan o güveç dediğimiz tas, onun kapağı ve onu kapatacak, hava almayacak şekilde kapatacak birazcık un, hamur haline getirip kapağının etrafını çevireceksiniz ki içindeki buharı kaybetmesin.
Biz evlerde alüminyum folyoyla kapatıyoruz.
Dolayısıyla hemen şunu anlıyoruz. Bir kere güveç pişirme olayı sırasında kapağı açılıp kapanan bir yemek değil. İçine bunun suyu az geldi diye suyu koyabileceğiniz bir yemek değil. Bundan dolayı baştan her şeyi taze olarak içine koyuyorsunuz. Kapağını açamadığınız için açıp arada tamam şunlar pişti artık sıra şunlara geldi deyip ekleyeceğiniz bir yemek değil. O halde bu tencerenin, bu kullandığımız mutfak gerecinin içine farklı pişme sürelerine sahip olan malzemeler konduğunda bunların hepsini aynı anda pişirecek bir özellik göstermesi gerekiyor. Bu özellik ne? Bu özellik bir, güvecinin yapısının pişmiş toprak olması. Pişmiş toprak ısıyı depoluyor ve sizin altınızdaki ateşiniz azalsa çoğalsa da fark etmeyecek bir şekilde sürekli aynı düzeyde ısı veriyor. Bu verdiği ısı asla takır takır yemeği kaynatacak bir ısı değil. Dolayısıyla bir, güveç yavaş pişiyor. İki, sabit bir ısıda pişiyor. Ve bunu sağlayabilmeniz için gerçek güvecin tabanının duvarlarından 3-4 kat daha kalın olması lazım. Şimdi ben güveç adı altında satılan malzemeye bakıyorum. Tabanıyla yan
aynı.
Şeyleri aynı. Evet. Bunlarla güveç yapılır mı? Isısını dışarıdan ayarladığınız bir fırında ısıyı belli bir düzeyin üzerine getirmeden 120-130 derecelerde ayarlayıp uzun süre pişirerek bir güvece benzer şey yapabilirsiniz.
Şu bizim evlerde
yapmaya çalıştığımız. Dolayısıyla güveç, güvecin yapıldığı, tanımlandığı, doğduğu şartlarda yapılmaya devam edilmeli. Dolayısıyla güveç yayla şartlarında yapıldığı için hemen o anda toplanmış sebzelerle yapılır. Ve yaylada ne varsa onlardır. Hiçbir güveç aynı yaylada pişen bir diğeriyle aynı olmaz. Güvecin değişmeyen bir ana malzemesi vardır. Kemikli, yağlı, kuzu eti ya da koyun eti ya da oğlak eti. Genellikle kaburga kısmıdır bu. Bu en alta döşenir ama daha evvel, o yapılmadan evvel, güvecinizi aldığında içi sırlı olan güvecinizin içinde ağır metal sırrı olmamalı. Bu çok önemli.
O içinin siyah renginden mi bahsediyoruz? Evet.
Ona cıva gibi, kadmiyum gibi ağır metaller olan bir malzeme olmamalı. Dolayısıyla güveci profesyonel olarak üreten ve kontrollü üreten insanlardan güveci almak lazım. Yani o malzemenin hazırlanışı çok önemli. Güveci aldıktan sonra ilk kullanmadan önce sütle bir kaynatın. Süt o malzemenin daha sonra konacak malzemeleri pişirmesi için güvecin duvarının gerekli ön hazırlığı yapacaktır. Güvecin üzerindeki küçük porları, delikleri malzemedeki kapatacaktır.
Hocam iç yüzeyi kaygan mı olacak?
Kaygan olacak. Elinizi sürdüğünüz zaman böyle şimdi modern şeylerdeki gibi emaye gibi kaygan değil. Ama dışına sürdüğünüz zamankinden çok daha kaygan bir şey. Bir başka özellik daha vardır. Güvece yapmaya başlamadan evvel bir diş sarımsağı soyacaksınız. Güvecin içine ve yan yana şeylerine güvecin o sarımsağı iyice süreceksiniz. Bu içine koyduğunuz koyun etindeki kokuyu azaltmak için yapılmış bir buluştur ve o pişme olayı sırasında o sarımsak sarımsak kokusunu kaybeder. Siz o güvecin içinde bir sarımsak malzemesini kullanıldığını anlayamazsınız. Ama pişirilmesini ve lezzetini son derece değiştirecektir. Bunu bütün yayla şartlarında. Güveç bölgeye göre yapılır. Mesela Güneydoğu Anadolu'da Antep civarında yapılan güveçte değişmez malzeme patlıcandır. Ama Bilecik patlıcanıdır. Yani çekirdeksiz ve acısı olmayan patlıcandır. Bildiğiniz gibi patlıcan acı olduğu zaman eğer önceden tuza ıslatıp sıkıp acısını almazsanız ya da önceden yağda kızartmazsanız acısı aynen yemeğe geçer. Dolayısıyla patlıcanına güvenmiyorsan güvecin için asla patlıcanı koyma.
Çünkü çiğden koymamız gerekiyor.
Çiğden, bütün malzeme çiğden konacak. En alta en güç pişen eti koyacaksınız. O da genellikle kolay pişen yağlı bir kuzu ve koyun etidir. Ya da oğlak etidir. Onun üzerine malzemelerinizi tabakalar halinde koyarsınız. İlave su konmaz güvece, bol miktarda domates konur. Zaten koyduğunuz sebzeler suyuyla konduğu için ve siz onun buharlaşmasını da önleyeceğiniz için her güveç kendi suyuyla pişer. Eğer çok körpe bir dananız varsa Kütahya güveci gibi danayı da güveçte kullanabilirsiniz. Ama genelde mesela ben size söyleyeyim, İstanbul bölgesinde Trakya'da yapılan güveçte dominant hakim olan sebze yeşil fasulye bamyadır. Mevsiminde bezelyedir. Hemen orada topladığınız malzemedir. Toplarken güveciniz biraz ekşi olmak istiyorsa kenarda çıkmış bir efelekten ya da labada diğer adı ya da bir kuzu kulağından ya da bir küçük parça tereden alıp içine katabilirsiniz biraz ekşi bir tat istiyorsanız. Ama o güvecin içine girenler o gün o yaylada bulunan şeylerdir, malzemelerdir. Batı Karadeniz bölgesinde güvecin içinde daima patates, soğan, sarımsak vardır. Bir tane çok az yeşil biber koyarlar. Güvecinize koyduğunuz koyunun eti kokuyorsa içine bol miktarda nane koyun. Taze nane. Ve hiçbir zaman bir güvece çok fazla tuz atmayın. Çünkü baştan eti çiğ koyduğunuz için o koyduğunuz tuz etin sertleşmesine yol açacaktır.
Ah ah, ne püf noktaları, ne püf noktaları.
Çok püf noktası var. Güveç basit bir yemek ama bir şey daha var. Güvecin önünden arkasından bir şey yenmez. Güveç tek yemektir.
Çorba yemeyeceğiz.
Yenmez. Yani o güvece verdiğiniz zamana
o ve emeğe.
Ve onu o güveci o güveç olarak bütün tadını çıkara çıkara yiyeceksiniz. Demin söylediğim unla yapılan hamurla güvecin üzerine kapatılan kapağın tamamen kapatılması ve hava almasının engellenmesi son derece önemlidir. Muğla civarında güveç yaparsanız içine hiç sebzeden koymadan da yapabilirsiniz. Kapama derler Muğla'da. Eti karabiberle tuzla ovarsınız. Yalnız tuzla ovduğunuz için o güveç 8-10 saat pişer. Ve o evde de pişirilir. Nasıl pişirilir? Sobanın üzerinde. Yani ayrıca alttaki ateşi arttırmak, azaltmak gibi bir şeyle uğraşmazsınız. Yaylada pişerken çırpıyla toplanmış dal parçalarıyla pişmesinin nedeni de budur. Siz arada altı zayıfladıkça ateşi kuvvetlendirirsiniz. Sonra biraz iş yapmaya daha gidersiniz. Gelirsiniz bakarsınız güvecin altı biraz küllenmiş. Bir iki dal daha sokarsınız. Nasıl olsa 3-4 saat pişecek.
Ama kesinlikle kömür koymuyoruz
tabii,
değil mi hocam?
Hayır tabii. Kömür yüksek ısılı bir ısıtma malzemesidir. Güvecinizin dibi tutar. Güveci yavaş zaten o kalın tabanın amacı alta ısıyı hangi tempoda verirseniz verin onu absorbe eder, emer ve belli bir miktarla verir. Dolayısıyla güveç takır takır kaynamaz. Kaynamadığı için de içindeki sebze parçalanmaz, dağılmaz.
Evet.
Farklı zamanlarda pişen sebzelerin güvecin içinde hiç dağılmadan, şekli bozulmadan pamuk gibi pişmesinin nedeni budur.
O yüzden evde olmuyor.
Gayet tabii. Ve de bir güvecin pişme süresi nedir? İçine koyduğunuz et piştiğinde güveç pişmiştir. Siz, o da sizin kendi kestiğiniz hayvan, yaylanın hayvanı olduğu için zaten siz onun kaç sürede piştiğini bilirsiniz. Ondan sonra o kenarını açarsınız. Bütün et yemeklerinde olduğu gibi güvecin kapağını açtıktan sonra yemeden bir 15 dakika dinlendirin güveci. Tandırdan çıkan bütün etlerde de bu yapılır. Hatta ızgaradan alınan eti de yemeden önce bir 8-10 dakika dinlendirmek lazım. Malzemenin ısıdan uzaklaştıkça malzeme o lezzetli salmış olduğu suyu tekrar yavaş yavaş emer. İçine koyduğunuz malzeme. O zaman yemeğe doyulmayan bir yemek olur.
Hocam gerçekten çok lezzetli. Hayır, ağzımız sulandı. İşin kötü tarafı. Yaylaya da gidemeyeceğiz. Peki biz bu güveci evde nasıl yapacağız?
Evde yayla şartlarında yapacaksınız. Bahçenizde ya da güveç yapmak istiyorsanız yaylaya gideceksiniz. Yaylada eviniz olacak. Başka çaresi yok. Ya da yayladaki konuklara diyeceksiniz, evi olanlara diyeceksiniz ki ya bize bir konuk şeyi ayarlayın, bir gün ayarlayın, biz gelelim, güvecimizi de getirelim. Ama o gerçek bir yaylacıysa zaten benim evimde olduğu gibi 4-5 çeşit, 4-5 büyüklükte güveç vardır. Evinde. Bir de son zamanlarda şunu da belirteyim. Mesela güveçte kuru fasulye diyoruz. Olur mu? Olur. Ama o kuru fasulyeyi önceden hafif bir yumuşatmak lazım. Kuru malzemeler güvece konmaz. Güvecin püf noktası etin taze sebzeyle pişmesidir. Esas lezzeti veren odur.
Çünkü etin tadı sebzeye geçecek. Sebzenin suyu eti pişirecek.
Biraz da dinlendireceksiniz ki o salınmış olan, suya geçmiş olan lezzetler o malzemelere geri dönsün.
Yok hocam, sonra tadından yiyemeyeceğiz.
Evet.
Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık değerli hocam. Türk mutfağının en güzel lezzetlerinden biri olan güveci konuştuk. Hocam son olarak şu güveci kullanmadan önce yapmamız gereken isterseniz kaçırmış olan dinleyicilerimiz için hatırlatalım. Evet. Öyle veda
güveci edelim. Güveci ilk defa kullanacaksanız bir kere içinin sırın ağır metal içermediğinden emin olacaksınız. Her bölgede güveci yapan, kaliteli yapan insanlar vardır. Paraya kıyacaksınız. Böyle marketlerden falan güveç alınmaz. Güveci yaylanızın bulunduğu yerdeki bu malzemeyi yüzlerce yıldan beri üreten ailelerin çocuklarının ürettiği güveçleri alacaksınız. Her topraktan, her kilden de güveç olmaz.
Ya çok önemli. Bir de hocam...
Ve bunun kalınlığı, tabanının kalınlığı, yanaklarının kalınlığının en az 2-3 katı olacak. Çırpı ateşinde pişecek. Kapağı yoksa ve siz örtecek bir şey bulamıyorsanız, bazı sebzelerinin mesela patlıcanın derisini soyun tabakalar halinde, güvecin üstünü onunla kapatın. Bununla da pişer.
Ama alüminyum folyo olmaz.
Alüminyum folyo olmaz.
Mümkünse olmaz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza yüreğinize sağlık.
Sağ
İnşallah bir başka programda böyle yine lezzetli lezzetli sohbetler
İnşallah
etmek için
devam
sizi
edeceğiz.
Ağırlamak isteriz. Sağ olun. Çok sağ olun.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Ömer Uluoğlu hocamız bizlerle birlikteydi. Bugün o çok lezzetli, belki Türk mutfağının en güzel lezzetlerinden biri olan güveçleri konuştuk. Nasıl kullanacağız? Güveç çeşitleri nelerdir? Hangi malzemelerle güveç yapabiliriz? Özellikle güveç yemeklerinin püf noktaları ve lezzet sırları nelerdir? Bize harika püf noktaları verdi. Değerli hocamız, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor. Hemen sonrasında telefon bağlantımız var.
Şu an benimle değilsin ya, nefes bile zarar. Üstelik tam ismimizi yazmalık camımdaki buhar. Hayatımdan çıkıp gitmek hangi duyguya, hangi korkuya, hangi uykuya, hangi sorguya yarar ki yar? Ara ara yakın mesafe bitmiş olsa da, ara geçen huzurlu günler hasrına, ara bugün bu aşkın ihtiyacı var birazcık alttan almana. Ara ara hiç uyma sen gurur yapanlara, ara senin değilse kalbim ortada. Ona bir arkadaş selamı ver, inan koşar her ihtiyacına. Nefes bile zarar. Üstelik tam ismimizi yazmadık camımdaki buhar. Hayatımdan çıkıp gitmek hangi duyguya, hangi korkuya, hangi uykuya, hangi sorguya yarar ki ya? Ara ara yakın mesafe bitmiş olsa da, ara geçen huzurlu günler hasrına, ara bugün bu aşkın ihtiyacı var birazcık alttan almana. Ara ara hiç uyma sen gurur yapanlara, ara senin değilse kalbim ortada.
Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtma Grubu TÜMAT'a üyesi ve OTA Müzik Merkezi kurucusu Yaşar Güvenç var. Sayın Güvenç, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz efendim. Bu öncelikle Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtma Grubunuzdan, TÜMATA'dan bahsetmek istiyoruz yayınımıza başlarken sizinle. Ne kadar zaman önce kuruldu, hangi amaçlarla kuruldu, biraz anlatır mısınız?
Tabii. TÜMATA, Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtmanın baş harflerinden meydana gelmiş bir kelime oluyor. Yardımcı doçent doktor Rahmi Oruç Güvenç tarafından 1976 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde müzik terapi hakkında o doktora yaparken kendileri kurulmuş oldu. Kendi doktora çalışmasına yardımcı olarak o zamandan beri de gelişerek Türk uzun zamandır unutulmuş olan Türk müziğiyle tedavi çalışmaları daha sonra başlamış ve devam etmiştir.
Hı hı. Otağ Müzik Merkezi de yine TÜMATA'ya bağlı olarak mı kuruldu sonrasında?
Evet. Ben emekli ziraat mühendisiyim. Emekli olduktan sonra TÜMATA'ya yardımcı olabilmek için 1994 yılında Otağ Müzik Merkezi'ni kurdum.
Müzik terapiden bahsettiniz, müzikle tedaviden bahsettiniz. Biliyoruz ki müzikle tedavi geleneğinin en az 1000 yıllık geçmişi var. Biraz evet. Bu geçmişten ve günümüze nasıl uyarlandığından bahseder misiniz?
Tabii. Müzikle tedavi aslında çok eski, insanlık tarihin kadar eski olan bir şey. Fakat 1000 yıl kadar önce Horasan'da İbn-i Sina, Farabi gibi büyük bilim adamlarının da uyguladıkları makamlarla, Türk müziği makamlarla müzik terapi uygulamaları başlamış ve 900 yıl önce Şam'da Nurettin Hastanesi kurularak hastane bazında da çalışmalar devam etmiş. Daha sonra Amasya, Kayseri, Sivas, Divriği, Manisa, Bursa, Edirne, Darüşşifalarında müzikle tedavi çalışmaları uygulanmış.
Hı hı. Daha çok hangi hastalıklar üzerine bu terapi çalışmaları uygulanmış?
Bütün hastalıkları etkileyen makamlar var. Daha çok da ruhi hastalıklar. Fakat diğer hastalıkların temelinde de ruhi bozukluklar olduğu için uygun makamlarda, uygun şekillerde, uygun enstrümanlarla müzikle tedavi uygulanmış.
Biraz o makamlardan bahseder misiniz? Örneğin biz şehirde yaşarken hangi makamdaki müzikleri dinlersek daha güzel bir şehir hayatımız olur ya da sizin önerileriniz neler olur?
Mesela rast makamını tavsiye edebiliriz. Önce biz rast makamını tavsiye ediyoruz zaten herhangi bir rahatsızlıkta. Başa ve gözlere etki eden, genel bir rahatlık veren, kaslara tesiri olan, spazm çözücü özelliği olan bir makam oluyor. Aynı zamanda Koç burcuyla da ilgili oluyor. Kemiklere, beyin ve yağ dokusuna da etkisi var rast makamının. Çok rahatlatıcı, çok dinlendirici bir makam. Ama diğer bütün makamlarda çok güzel tesirler alıyoruz. Bilhassa bizim kendi yaptığımız Oruç Hoca'nın da yaptığı su sesiyle, kalp ritmiyle, ritimli improvize tarzında yapılan çalışmalar çok büyük tesirler oluyor. Otağ Müzik Merkezi'nde de zaten bunlarla ilgili çalışmalarımız var. CD çalışmalarımız falan var bunlarla ilgili. Bu şekilde faydalı olmaya çalışıyoruz.
Emeklerinize evet. Sağlık, kolaylıklar diliyoruz. Gerçekten müzik hayatımızın her alanında ama tedavi kısmı apayrı bir boyutu ve siz de bu alana hizmet ediyorsunuz. Çalışmalarınıza evet. Kolaylıklar ve başarılar diliyoruz Sayın Güvenç.
Çok
görüşmek
teşekkür
dileğiyle.
Ediyorum. Sağ olun, ilgileniniz için.
Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtma Grubu, TÜMATA üyesi ve Otağ Müzik Merkezi kurucusu Yaşar Güvenç telefon hattımızın diğer ucundaydı. Müzikle tedavi geleneğinden, müzik terapiden bahsettik. Özellikle bu alandaki çalışmalarını aktardı Sayın Güvenç bize. Verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Genlidir ayrılıklarım, gitmeler buna değer mi? Aklını sarsın visal, çığlık çığlığa duygular öyle zabi ki dağlar bana. lazım adımlarla. Çöz bütün düğümlerimi, aç teker teker arzular urgan misali. Kır bütün mühürlerimi, parça parça saç, tutkumun yoktur emsali. Dağlar bana, ben sana, sen kendine, gölgene hayran. Unutma, her nefis tadacaktır aşkı sonu. İz bırakmak lazım adımlarla. Dağlar bana, ben sana, sen kendine, gölgene hayran. Unutma, her nefis tadacaktır aşkı sonu. İz bırakmak lazım aşklarla.
Haklarımız.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, avukatımızı stüdyomuza aldık. Aynı zamanda Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi avukat Süleyman Çetin bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bugün yine dinleyicilerimizin oldukça ilgisini çekecek bir konudan bahsedeceğiz. Özellikle yurt dışındaki dinleyicilerimizin. Yabancı ülke vatandaşları Türkiye'de mülk edinebilir mi diye soruyoruz size.
Evet, gerçekten de özellikle Türk vatandaşlığından çıkan ya da Türk vatandaşlığını kaybeden ya da işte Almanya'da, Avrupa'da bir dönem çifte vatandaşlık dediğimiz vatandaşlığa sahip olanlar bir müddet sonra da biliyorsunuz bu vatandaşlıkların tercih edin. Yani hangisi Alman veya Türk vatandaşlığını seçin diye de özellikle yurt dışında Türk vatandaşlarımıza böyle bir şey dayatılıyor. Seçim yapılmasını evet. istiyorlar. Şimdi doğal olarak yurt dışında yaşadıkları ülke vatandaşlıklarını kazanan vatandaşlarımız Türkiye'de mal edinecekleri zaman yabancı statüsünde sayılıyorlar. Yani yabancı ülke vatandaşı olarak.
Çifte vatandaşsa bile mi?
Yok, çifte vatandaşsa sorun yok. Sıkıntı yok. Ama artık diğer ülke vatandaşlığını olduysa tamamen yani kazanmış ve çifte vatandaşlığa da sahip değil ise o takdirde bu yabancı statüsünde taşınmaz mal edimi yapmak zorunda. İşte bunun için de bazı sınırlamalara tabi oluyor. İşte örneğin alan olarak ya da belirli yerler, coğrafi konum olarak mülk edinemiyorlar. O nedenle özellikle tapulama kanununda bu konuda özel düzenlemeler getirilmiş. Örneğin bir yabancı Türkiye'de mal edinebilir mi? Evet, edinebilir. Ama bunun sınırlamaları var mı? Evet, bunun sınırlamaları da var. Şöyle, şimdi gerçek kişi ve tüzel kişi olmasına göre tabii değişiyor. Yani bir ülke vatandaşı, yabancı ülke vatandaşı gerçek kişi ise o takdirde Türkiye'deki uygulanacak prosedür farklı. Hı hı. Bir tüzel kişi şirket ise farklı veya yabancı sermayeli bir şirket Türkiye'de kurulmuşsa o da farklı sınırlamalara tabi. Hı. Örnek verelim, mesela bizim 2644 sayılı tapulama kanununun bir 35. maddesi var. Bu 35. maddede daha önce mütekabiliyet esası dediğimiz, yani karşılıklılık esası belirleniyordu. Yani Türkiye'den bir yabancı taşınmaz mal edinmek istediğinde o ülkenin, yani o vatandaşın ülkesinin de bize aynı şekilde gayrimenkul edinme hakkını vermiş olması gerekiyordu. Biz buna karşılıklılık esası ya da mütekabiliyet esası diyoruz. Ancak bu kaldırıldı artık. Yani şu anda mütekabiliyet esası olmasa bile, karşılıklılık esası olmasa bile, örneğin diyelim ki Fransa'da yaşayan bir vatandaş, yabancı statüsündeki vatandaş Türkiye'de mal edinebilirken, Fransa'da Türkler taşınmaz edinemiyor ise, eskiden karşılıklılık esası, yani mütekabiliyet esası olmadığı için, bu defa Fransız da Türkiye'de mal edinemiyordu. Ama şimdi o kaldırıldı.
Bizim artık tarafımızdan mı kaldırıldı?
Bizim tarafımızdan. Biz kaldırdık. Yani eskiden biz diyorduk ki benim ülkemden mal alacak, taşınmaz alacak kişinin ülkesi de benim vatandaşıma
vermesi gerekir.
Vermesi gerekir. Yani o mülkiyet sahibi olma iznini sağlaması gerekir diyorduk, ama bu kaldırıldı artık. Öyle bir uygulama yok. Sanırım 2012 yılından itibaren kaldırıldı bu ve serbest bırakıldı. Şimdi bu bir sınırlamaydı, karşılıklılık esası. Onun dışındaki sınırlamalara baktığımızda, örneğin bir yabancı ülke vatandaşı Türkiye'de, bu 58 il vardı, şimdi 71 ile yükseldi. 71 ilde bizim bu askeri güvenlik bölgeleri ve özel iznin alınması gereken bölgeler dediğimiz, bunlar tamamlandı, tüm ölçümlemeleri tamamlandı ve 71 ilde ölçümleri tamamlanan 71 ilde yabancılar gayrimenkul sahibi olabilecekler. Onun dışında kalan illerde ise, eğer askeri güvenlik bölgeleri ya da özel alanlar değilse, buralarda mülk edinemiyorlar. Yine mesela adalar dediğimiz, işte Gözceada, Bozcaada gibi, Gökçeada gibi adalarımızda mülk edinmek de belirli prosedürlere tabi. Örneğin Türkiye'nin herhangi bir ilinden gayrimenkul edinmek isteyen kişi, o ildeki tapu sicil müdürlükleri vasıtasıyla işlemleri yapabilirken, adalarda mülk edinilmesi bazı sınırlamalara tabi tutulmuş ve o adadaki tapu sicil müdürlüğü değil, doğrudan doğruya Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü yetkili kılınmıştır, Dışişleri Daire Başkanlığı. Bu nedenle adalarda mülk edinmesi yabancıların çok daha sıkı şekil şartlarına tutulmuş. Mesela başka sıkı şekil şartları neler var? Mesela sınır bölgelerimizde sınırdaş olan ülke vatandaşlarının sınır bölgesindeki taşınmaz mal edinimlerine kısıtlamalar getirilmiş. Örneğin işte Gürcistan sınırında, örneğin Yunanistan sınırında, örneğin işte Bulgaristan sınırında, Suriye sınırında, Irak sınırında, İran sınırında, fark etmiyor. Bu sınırlarda örneğin bir Yunanistan vatandaşı Türkiye'de mülk edinmek istediğinde, örneğin Edirne'den mülk edinmek istediğinde, bunlar kısıtlamalara tabi. Yani o sınır ülkesi vatandaşları, özellikle sınır güvenliğinin sağlanması açısından ve askeri güvenlik bölgelerinin sağlanması açısından kısıtlamalara tabi. Bunun dışında örneğin bir yabancı vatandaş ne kadar yer alabilir? Yani acaba böyle bir sınırlama var mı?
Metrekare üzerinde.
Şöyle diyebiliriz. Yine tapulama kanunumuzun 2640'da söyle yasanın 35. maddesinde buna ilişkin bir düzenleme getirilmiş. Şu anda 300 bin metrekarelik bir alana kadar bir kişi mal edinebiliyor. Yani bu da işte 30 hektar yapıyor, 300 bin metrekarelik bir alanı bir kişi edinebiliyor. Ama 300 bin metrekareden örneğin 301 bin metrekare edinemiyor. Böyle bir sınırlama var. Ha, bu sınırlama genişletilebilir mi? Evet, eskiden Bakanlar Kurulu kararıyla bu iki katına, yani 600 bin metrekareye çıkarılabiliyordu. Şimdi tabii Bakanlar Kurulu kalmadığı için Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu alanlar iki katına, yani 600 bin metrekareye kadar çıkartılabilir. Şimdi yabancı tüzel kişiler acaba gayrimenkul edinebilir mi? Evet, yabancı tüzel kişilerin gayrimenkul edinmesi de bu kısıtlamalar içerisine tabi. Yabancı tüzel kişiler normalde Türkiye'den gayrimenkul edinemiyorlar. Ancak işte belirli şartlar dahilinde bu satış imkanı söz konusu olabiliyor. Ve bunun için de yine özel izinler gerekiyor. Bunun dışında özellikle dernekler, vakıflar, yani yabancı statülü sivil toplum kuruluşlarının Türkiye'de gayrimenkul edinmeleri yasaktır. Yani bir örneğin Fransız sivil toplum kuruluşu, bir vakıf, bir dernek gelip Türkiye'de gayrimenkul edinemezler. Buna ilişkin bir sınırlama var. Peki yabancıların kurmuş olduğu, Türkiye'de kurmuş olduğu şirketler, yabancı sermayeli şirketler dediğimiz şirketler var. Bunlar acaba yapabilir mi? Evet, yabancı sermayeli şirketler de Türkiye'de gayrimenkul edinebilirler. Bunda herhangi bir sınırlama yok. Çünkü Türk kanunlarına göre kurulmuş oluyor. Her ne kadar yabancı sermayeli olsa da Türk kanunlarına göre kurulmuş olduğu için bunlar gayrimenkul edinebiliyor. Bir de örneğin bir ilçenin toprak bütünlüğünün %10'unu geçmeyecek şekilde ancak yabancılar gayrimenkul edinebilir.
O 300 bin metrekareye bir ilçenin tamamı giriyorsa yine kabul edilir.
Evet, şöyle diyelim mesela 3 milyon metrekarelik bir alana sahip olan bir ilçede 300 bin metrekareyi aşamaz. %10'u 300 bin metrekare. 30 hektarı aşacak büyüklükte yine aynı şekilde yapamayacaklar. Bunlar özel izni gerektiren durumlar. Yine sit alanları, biraz önce bahsetmiştik, adalar, tarım alanları, özel tarım alanları gibi alanlarda da taşınmaz edinimi kısıtlamalara tabi. Yabancı tüzel kişilerin Türkiye'de mal edinemeyeceğini söylemiştik, evet, ama istisnaları var. Örneğin endüstri bölgeleri kanunu vardı bir dönemler. Endüstri ve yatırım amaçlı yapılabilir. Gıda ve üretim amaçlı özel izinle bunlar yapılabiliyor.
Yani arsa alıp fabrika kurmak isterlerse, evet, olabilir.
Yine özel izinle bunlar yapılabiliyor. Yoksa başka türlü yabancı tüzel kişiler Türkiye'de gayrimenkul edinemiyorlar. Bu tabii gayrimenkul edinirken acaba yabancılar nelere dikkat edecek? Ya da yabancı vatandaşlar, yabancı ülke vatandaşlığını kazanmış Türk vatandaşlar da olabilir. Nelere dikkat edecekler? Bir defa öncelikle bu apostil dediğimiz işlem artık kapsamı daraltıldı. Yani eskiden örneğin işte yabancı bir noter tarafından düzenlenmiş bir vekaletnameyle Türkiye'de birisine vekalet gönderip gayrimenkul edinecekleri zaman bunun aynı zamanda işte ilgili noter tarafından yapılan sözleşmenin ilgili ülke konsolosluğu tarafından evet bu noterlik örneğin Almanya'nın noterliğidir deyip bunu onaylaması gerekiyordu. Şimdi buna ilişkin bu sınırlamalar daha artık gevşetildi ve yumuşak bir hale getirildi. Bu apostil şerhi aranmadan da yapılabilir. Askeri yasak bölgeleri ve güvenlik bölgeleri kanunu gereğince özel alanlar, yine askeri güvenlik alanları, stratejik bölgeler satış alanı dışında tutuluyor. Bir de şuna mutlaka dikkat etsinler dinleyicilerimiz. Noterlerde gayrimenkul satış işlemi olmaz.
Tapuda mı olması gerekir?
Mutlaka tapuda olması lazım. Noterlerde ancak şu olabilir. Gayrimenkul satış vaadi, yani o taşınmazı satmayı vaat içeren bir sözleşme yapılır. Ancak aynı gayrimenkulün birden fazla kişiye satılmasını önlemek amacıyla o gayrimenkul satış vaadi sözleşmesini yapıldığı an derhal tapuya tescil ettirmelerinde fayda var. Aksi halde dolandırıcılıkla karşılaşabilirler. Evet. İşlemler sadece tapuda yapılır. Örneğin Bulgaristan'da tapu dairesi diye bir daire yoktur. bizdeki tapu daireleri Bulgaristan'da. Bulgaristan'da tüm gayrimenkul alım satım işlemlerini noterler yapar.
Dolandırıcılık olmuyor mu?
Olmuyor. Ben bizzat Sofya'ya gittiğimde de bunu noterlere sormuştum. Ya demiştim, Türkiye'de işte bir gayrimenkulü müteahhit 10 tane kişiye satabiliyor noterden dediğimde nasıl olur böyle bir şey? Böyle bir şey diye düşünmüştü. Bizde asla böyle bir olay gerçekleşmez diyordu. Sonuç itibariyle vatandaşlarımız bu işlemleri randevu alarak da yine tapukadastro.gov.tr adresinden kendileri de online başvuru yaparak da artık yapılabiliyor. O taşınmazla ilgili bilgileri edinebiliyorlar. Askeri güvenlik bölgeleri içinde kalıyor mu?
Sit alanında,
ya sit alanında kalıyor mu? Buna özellikle dikkat etmeleri gerekir ki olası bir dolandırıcılık eylemine karşı kendilerini korumuş olurlar. Evet.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Çetin, verdiğiniz bilgiler için. Gerçekten çok faydalı oldu. Bu anlamda yabancı ülke vatandaşlarının da Türkiye'de mülk edinebileceklerini, ama belli tabii ki kısıtlamalar olduğunu da öğrenmiş olduk. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Programımıza katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Avukat Süleyman Çetin bizlerle birlikteydi. Yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye'de mülk edinmelerine ilişkin detayları ve kanunları aktardı bize. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Evet, Hayatın Seslerinden bugünlük bu kadar, ama yarın haftanın son iş gününde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında saatler 15'i 5 dakika geçerken tekrar buluşmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek üzere, huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.